İncil'de çobanlık görevi mektupları diye adlandırılan üç mektup vardır. Bunlar 1 ve 2. Timoteos ile Titos'a yazılan mektuplardır. Mesih ise ölüp dirildikten az bir zaman sonra inanlılar topluluklara da gelişip büyümeye, yayılmaya ve bu dönemde Tanrı bilim oturmaya başladı. Çeşitli yerlerde oluşan inanlılar topluluklarına liderler gerekti. Bunların görevleri belirtilmeli, her tarafta yayılmaya başlamış yanlış, sakat, çürük öğretilere ilişkin kesin uyarılar verilmeli, toplulukta düzen ve düzencenin nasıl uygulanacağı belirtilmeliydi. Bu amaçla Tanrı ruhu bu çobanlık mektuplarının yazılmasına neden oldu. Çobanlık görevi mektuplarının yazılış tarihi, özellikle 1. Timoteos'a ve Titos'a yazılan mektupların yazılış tarihleri birbirine yakındır. Bazı uzmanlar Pavlos'un yaklaşık 62-64 yılları arasında özgürlüğüne kavuşması sırasında Roma'dan yazdı bu mektupları. Bu iki mektup bu özgürlük döneminin sonlarına doğru da yazılmış olabilir. Çobanlık görevi mektuplarından şu bilgileri ediniyoruz. Elçi Pavlos Efes'e gelir. Buradan Makedonya'ya giderken Timoteos'u Efes'te bırakır. Ama yeniden kısa zamanda yanına dönmesini ummaktadır. Daha önce Pavlus'a yardımcılık eden Dimas sevgisini şimdiki çağa kaptırıp Pavlos'tan ayrılır. Selanik'e gider. Pavlos Girit'e uğrar, Titos'u orada bırakır. Titos buradan Dalmaça'ya gider. Markos Asya'dadır, Luka Pavlos'un yanındadır. Son mektubu olan 2. Timoteos'a mektubun yazılışında Pavlos Roma'da cezaevindedir ve oldukça yaşlanmıştır. Kısa bir süre sonra da Nero tarafından öldürüldü. Yeni antlaşma bilgini William Ramsey, Pavlos'un 67 yılında Roma'da kılıçla öldürüldüğünü belirtmektedir. Pavlos'un öldürülüşünden önce Timoteos'un Roma'ya gelip kendisini görmesini özlüyor. 1 ve 2. Timoteos mektuplarının anahtarı şöyle. 1. Timoteos'un 1. bölümünde iman, kilisenin imanı, kilisenin öğretisi vardır. 2. bölümde kilisenin düzeni görülür. 3. bölüm kilisenin önderleri ile ilgilidir. 1. Timoteos 4. bölüm imandan dönenleri, 4 ve 5. bölümler ise önderlerin görevlerini anlatır. 6. bölümde ise inanlıların başkalarıyla olan ilişkilerini ele alıyor. 2. Timoteos'a mektubunda ise Pavlos 1. bölümde kilisenin sıkıntısını, 2. bölümde kilisenin etkinliğini ele alır. Daha sonra kilisenin imandan dönüşü ile kilisenin bağlılığı konuları 3 ve 4. bölümlerde geçer. Böylece kilisenin içerisinde iman, dışında da hareket, eylem görülmüş olur. Bu mektuplar görevlilerin ciddi ve tek eşli olması gibi bazı özelliklere sahip olmalarının altını çizer. Özellikle Pavlos çok açık ve net bir biçimde kilisedeki görevlilerin pak ve ruhsal olmaları gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca Pavlos bu mektuplarında ruhsal görevlinin iki özelliğini vurgular. 1. İman adamı olmalı. 2. Kendisini güdüleyen faktörün sevgi olması gerekir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Timoteos'a mektuba kaldığımız yerden devam edeyim. Şimdi 1. Timoteos 1. bölüm 18. ayete geldik bu programımızda. Timoteos'a verilen emanet. Oğlum Timoteos diyor 18. ayette, sana ilişkin daha önce gelen peygamberlikler uyarınca bu buyruğu sana veriyorum, öyle ki bunların yardımıyla etkin savaşı sürdürebilesin. Oğlum Timoteos, bu buyruğu sana emanet ediyorum. Pavlus'un Timoteos'a yazdığı mektup pratik konularla ve yerel kiliseyle ve yerel kilisede Timoteos'un sorumluluklarıyla ilgili olduğu halde elçi Pavlus ile Timoteos arasında var olan kişisel ilişkinin ne kadar güzel olduğuna ilişkin ipuçları da verir. Bu Pavlus'un hizmette genç biri olarak Timoteos'a verdiği kişisel emanettir. Oğlum Timoteos. O Pavlos'un ruhsal oğluydu. Onu Mesih'e yöneltmiş olan Pavlus'tu. Senin hakkında önceden söylenen peygamberlik sözleri uyarınca, Pavlus'un ruhsal öngörüsü vardı ve Tanrı'nın bu genç adamı yanına alması ve onun kilisede daha önce kendisine ait olan yeri alması konusunda Pavlos'u yönlendirmiş olduğu apaçıktır. Öyle ki bu sözlere dayanarak iyi savaşı sürdüresin. Senin hakkında önceden söylenmiş olan peygamberlik sözleri ifadesi, Pavlos Timoteos'u tanımadan önce topluluklarında Timoteos'un Rab tarafından kullanılacağını bildiren bir peygamberin ortaya çıkmış olduğunu düşündürmektedir. Peygamber belli bir konuda Tanrı'dan esinlenip onun topluluktaki sözcülüğünü yapan kişidir. Hakkında peygamberlik sözleri verilmiş olan genç Timoteos'un gelecekte de İsa Mesih'in hizmetçiliğini yapacağı bu şekilde ortaya konmuş oluyordu. Eğer bir gün Rabbin işinde cesaretini yitirirse bu peygamberlik sözlerini anımsamalı ve savaşların en iyisini sürdürmek için cesaretini tazelemelidir. Böylelikle Timoteos'un çağrısı Tanrı işine ayrılması kesindir. Gerçi Pavlos onu haber arkadaşlığına seçti ama çağıran kutsal ruhtur. Özel peygamberlikler yoluyla. Pavlos bu yetkiye dayanarak genç hizmet görücüye buyruk veriyor. Etkin savaşı sürdürebilesin. Tüm yüreğinle savaşmayacaksan, iyi bir nedenin ve yengi kazanmaya niyetin yoksa hiç savaşa katılma. Evet, öyle ki bu sözlere dayanarak iyi savaşı sürdüresin. Evet değerli dostum, yüreğinizde hissetmeden, gerçek bir dava için olmadan ve zafer kazanmaya niyetli olmadan savaşmayın. Bir imanlı olarak Timoteos'un gerçek bir düşmanı vardı. Ruhsal savaşın içindeydi o. Pavlos, onun iyi savaşmasını ve diğerleri gibi iman savaşını kaybetmemesini istiyordu. İmana ve doğru vicdana sarılasın. Bazıları vicdanın sesini dinlemediklerinden imandan yana batıp gittiler diyor 1. Timoteos 1. bölüm 19. ayette. Birçoklarının da sandığı gibi iman yaşamını yaşamak hiç de o kadar kolay bir şey değildir. Yeşil ışıkta yürüyüp kırmızı ışıkta durmaktan daha karışık bir şeydir. 19. ayette Pavlos daha önce 5. ayette vurguladığını tekrarlıyor. Sağlıklı iman, etkin savaş, tertemiz vicdanla kazanılabilir. Vicdanın canlılık bulan sesi her eylemi denetler, eleştiriyi, yanlış tutumu kınar. Buna karşı sesini yükseltir. Bu sesi hep dinleyen başarı yolundadır. Öte yandan vicdanın kesin ama ince sesine kulak asmayan, kafasını eseni yapan ruhsal savaşta yenik düşmüştür. Anlaşılması güç kişiliklere sahibiz. Ve Pavlos, insani tutarsızlığımız ve yetersizliğimizde bizim için gerçek bir tehlike olduğunu söylüyor. Sisli köşte yaşamadığınızı sanıyorum. Bazı imanlılar sisli köşte yaşadıklarını ve sisin üzerinde olduklarını sanıyor. Ama bugün kentlerimizdeki kaldırımlarda yürüyen, insanlarla ve dünyanın sorunlarıyla karşı karşıya gelen bizler, tutarsızlıklarla yetersizliklerin olduğunu görüyoruz. Başka bir ülkede Rabbin sözünü yaymaktan kendi ülkesine geri dönen ve oldukça sıradan bir iş bulan birini tanıdım. Rab, bu işi yapmam için beni yönlendirdi dedi. Müjdeci olmak için 9 yıllık bir eğitimden geçmişti ve şimdi Rabbin kendisini yurduna dönerek böylesine önemsiz bir işi yapması için yönlendirdiğini söylüyordu. Ben de kendisine gerçekten Rabbin kendisini böyle yönlendirdiğinden emin olup olmadığını sordum ve o da verdiği yanıtta ısrar etti. Bunu o kadar çok tekrarlıyor ki korkarım ki hizmetteki insani başarısızlığı karşısında imanını uygun bir hale sokmuş. Bu hepimiz için büyük bir tehlikedir dostum. Siz ve ben başarısız olduğumuzda, yaşamlarımızda tutarsızlık olduğu zaman ona gitmeli ve ona yani Rab'be yetersiz kaldığımızı söylemeliyiz. Daha sonra 1. Timoteos'ta okuyacağımız gibi Rab ise Tanrı ile insan arasında harika bir aracıdır. Ona gitmekten korkmamıza hiçbir gerek yoktur. 1. Timoteos 1. bölüm 20. ayet şöyle diyor. Timoteos da Aleksander bunlardandır. Sövmemeyi öğrensinler diye onları şeytana teslim ettim. Himenaios ve İskender bunlardandır. Pavlos, kendi döneminde imandan dönenlerden iki örnek veriyor. Kutsal yazıların başka bir yerinde yine onlardan bahseder ve onlar hakkında söyleyecek pek iyi bir şey yoktur. 2. Timoteos da şöyle yazar: Bakırcı Aleksander bana çok kötülük yaptı. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir. Onları şeytana teslim ettim diyor Pavlus. Bu kişiler yetersiz kaldılar. İmandan döndüler ve yalnızca bir elçinin yapabileceğine inandığım bir şeyi yaptı Pavlus. Onları şeytana teslim ettim diyor. Biz bunu bugün yapamayız kesinlikle. Bu Pavlus'un bir elçi olarak yapabileceği bir durumdu. Onları şeytana teslim ediyor. 1. Korintoslarda Pavlus şöyle yazar: Bana gelince bedenimle olmasa bile ruhumla aranızda olduğumdan aranızdaymışım gibi bu işi yapanı yargıladım. Rab ise adıyla toplandığınızda ruhum da sizlerle birlikteyken Rabbimiz İsa'nın gücüyle bu adam şeytana verilsin. Onun bedenine yıkım gerekir. Öyle ki Rabbin gününde ruhu kurtulabilsin. Değerli dinleyicilerimiz, bu elçilerin sahip olduğu ve bizim sahip olmadığımız bir yetkidir. Bizim kimseyi şeytana teslim etmeye hakkımız yok. Ama elçilerin, habercilerin bu hakkı vardı. Bunu Petrus da yaptı. Hananya ve Safire ile konuşabilseydik, eminim onların Petrus'un bir elçi olarak sahip olduğu otoritesi hakkında söyleyecekleri olurdu. Şimdi 1. Timoteos'a mektup 2. bölüme geldik. Bu bölümün konusu dua ve kadının kilisedeki yeri. Genel dua herkes içindir ve bunun içerisine görevliler, çobanlar da dahildir. Öyleyse diyor 1 ve 2. ayetlerde, her şeyden önce şunu öğütlüyorum. Tanrı'ya tüm insanları içeren dilekler, dualar, içten istekler, teşekkürler sunulsun. Bunlar hükümranları ve tüm başta bulunanları da içersin. Böylece Tanrı sayarlığa ve saygınlığa yaraşır, gürültüsüz, patırtısız, sessiz, sedasız bir yaşam sürelim. Pavlos, imanlıların yöneticiler için, başta olanlar için dua etmesi gerektiğini söylüyor. Ve ben burada bunun kilisede olması gerektiğini anlıyorum. Bunu güncelleştirmek gerekirse, ülkedeki bütün siyasetçiler için dua etmek gerektiğini söylüyorum. Yıllarca önce ünlü bir vaize şu soruyu sorarlar: Ülkenin başbakanı için dua ediyor musun? Bu vaiz hayır der. Ben sadece başbakan için dua etmem. Ülkenin başbakanı, bakanları, askeriyesi, polisi için dua ediyorum. Ben tüm ülke için dua ediyorum. İşte değerli dinleyicilerimiz, Pavlos'un bizden istediği de budur. Ülkemiz için ve bizi yönetenler için, ülkemizi koruyanlar, asayişi sağlayanlar için dua etmeye ihtiyacımız var ve bunlar için kesinlikle dua etmeliyiz. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, her bir kişinin vatansever olması ve herkes için, vatan için dua etmesi gerekir. Birbirimiz için dua etmeliyiz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve refahı için dua etmeliyiz. Krallar için diyor Pavlos. Pavlos bizi yöneten krallar için dua etmemiz gerektiğini söylüyor. Evet, ama hükümet kötü olduğu zaman, kötü yönettiği zaman yine de onlar için dua mı etmeliyiz diye sorabilirsiniz. Pavlos, hükümet kötü olsa bile onun için dua etmemizi söylüyor. Başta bulunanlar hükümeti iyi yönetmeseler bile onlar için dua etmemiz gerekir. İktidarda kim varsa açıkçası onun için dua etmeliyiz. Pavlos Roma'dayken iktidarda olanın kanlı Neron olduğunu anımsayın. Buna rağmen kim olursa olsun krallar için dua etmemizi söylüyor Pavlos. Mesih inanlılarının tutumu, davranışları bu olmalıdır. Başta bulunanlara dua etmesi gerekir. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içerisinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye diyor. Herhangi bir hükümet, olmayan bir hükümetten çok çok daha iyidir. Bazıları kötü bir hükümetin eğer gerçekten yönetiyorsa anarşiden daha iyi olup olmadığını sorgulayabilir. Siyasetin kirlendiğini, aslında insan kirlendiği için de politik gücü kesinlikle kötüye kullandığı söylemlere katılıyorum. Ama sokaklarda güvenin sağlanması gerekiyor dostum. Sivil bir hükümet Tanrı'dan gelen bir armağandır ve Tanrı'ya bunun için şükrederek dua etmeliyiz. Birçoğumuz sakin ve huzurlu yaşamaya devam edebilelim diye hükümetimiz için yeteri kadar dua etmiyoruz. Bilmeliyiz ki onların sorumlulukları çok büyüktür. Onlara en azından dualarımızda destek olmamız gerekir. Bizler de Mesih inanlıları olarak da kesinlikle hükümetin koyduğu kurallara, yasalara uymamız lazım ki iyi bir vatandaş olduğumuzu ortaya koyalım. Kurallara uymak ve başta olanların iyiliğini istemek, onlar için dua etmek. Bunlar bizim aynı zamanda sorumluluğumuzdur. 1. Timoteus 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle diyor: Kurtarıcımız Tanrı'nın önünde erdemli davranış beğenilir tutum budur. O tüm insanların kurtulmasını ve gerçeği bilme aşamasına gelmesini ister. Hristiyan diye bilinen Batı dünyasında günaha o kadar çok tavizler verildi ki ahlaksal açıdan gerçekten de aşağılara doğru gidildi. Mesih'e içtenlikle inanan gerçek imanlıların acı çekebileceğini söylüyorum. Pavlos'un bizzat kendisi elem çekmeye başlıyordu. Ve imanlıların bundan sorumlu liderler için dua etmeleri gerektiğini söyledi. Bu kişiler için dua etmek iyidir ve Tanrı'yı hoşnut eder. Peki neden? Çünkü tüm insanların kurtulabilmesi Tanrı'nın isteğidir. Sizin ve benim için belirli birinin seçilip göreve gelmesi önemli değildir. Hizmetim boyunca asla bir adayı önermedim. Ben bunu yapmaya çağrılmadım ve herhangi bir vaizin de bunu yapmaya çağrıldığına inanmıyorum. Müjde kaybolanlara ulaşabilsin diye kim olurlarsa olsunlar liderlerimiz için değerli dostum dua etmeliyiz. Tanrı'nın sözünün kaybolanlara verilmesini mümkün kılan birinin iktidarda olmasını isterim. Bizi ilgilendiren bu olmalı ve bunun için de dua etmeliyiz. Aynı zamanda ülkeyi yönetenin gerçekten sevgi, doğruluk ilkesinde ve bilgece hükümeti, devleti yönetmesi için dua edelim. Çünkü diyor tek Tanrı vardır, Tanrı ile insanlar arasında da tek arabulucu insan olan Mesih İsa. 1. Timoteus 2 ayet 5. Çünkü tek Tanrı vardır. Romalılar birçok Tanrı'ya tapındılar ve bugün insanlar farklı bir şekilde birçok Tanrı'ya tapıyorlar. İnsanlar kendilerini birçok şeye veriyorlar. Kimi zevke, kimi eğlenceye. Örneğin eğlence dünyası bir sürü insan için bir nevi din olmuştur. Bir anda iffetlerini feda edecek kadınlar ve sinema ya da televizyon yıldızı olmak için onurlarını feda edecek erkekler vardır. İnsanların bugün çok çeşitli tanrıları vardır. Ancak tek bir tanrı vardır ve o da yaratıcıdır. Tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da Mesih İsa'dır. Eski antlaşma zamanında İsrailliler pek çok kahinin olduğu tapınağa gitti. O onlar aracılığıyla Tanrı'ya gidebilirdi. Paulus şimdi gitmemiz gereken tek bir aracı olduğunu söylüyor. Bir insana gitmemize gerek yok. Bir vaiz aracılığıyla da gitmemize gerek yok. Tanrı ile insan arasında tek bir aracı vardır. Bu aracı İsa Mesih'tir. Bir aracıya, bir kahine ihtiyacımız var ve bizim baş kahinimiz var. Eyüp peygamberin içi sızlıyordu. Keşke diyor aramızda bir hakem olsa da elini ikimizin üzerine koysa. Aslında Eyüp peygamber şunu demek istiyordu: ah keşke Tanrı'nın elini tutabilen biri olsa da gelip benim elimi de tutup bizi bir araya getirse. O zaman bizim aramızda bir iletişim ve anlayış olabilir. Evet dostum, bugün bizim bir aracımız vardır. Bu Rab İsa Mesih'tir. O bize kadar geldi. O Tanrı olduğu için Tanrılığın elinde bir eli vardır. Tanrı olduğu için tam olarak kurtarabilir ve zaten bizim kurtuluşumuz için gerekli ücreti de ödedi. Ayrıca insan olduğu için de bir aracıdır. Elimi tutabilir. Beni anlar, sizi anlar. Ona gidebilirsiniz dostum. O sizi kurtaracaktır. Aslında ona gittiğinizde, ona yüreğinizi döktüğünüzde, ona içinizden gelenleri anlattığınızda o size kızmayacaktır. Şüphelerinizi bile anlatsanız, hiçbir şekilde sinirlenip size vurmayacaktır. Ama ben yetersiz kaldım. Şunları şunları yaptım ve Tanrı'nın yüceliğini yansıtamadım diyebilirsiniz dostum. O bunların hepsini biliyor ve sizi hala seviyor. Ve dahası kolunu omuzunuza koymak istiyor. Yeşaya peygamber Rab'be ilişkin şu sözleri yazdı. Sıkıntı çektiklerinde o da sıkıntı çekti. Bazı yorumcular bunun şöyle okunmasını söyler. Sıkıntı çektiklerinde o sıkıntı çekmedi. Siz iyi şekilde okuyabilirsiniz. Bu harika bir şeydir. Belki Tanrı bizim iki açıdan da görmemizi istiyordur. Bu benim hoşuma gidiyor. Sıkıntı çektiklerinde o sıkıntı çekmedi. Tanrı çölde İsrail çocuklarıyla beraber gitti. Onlar Kades Berna'da yetersiz kalıp boyun eğmediklerinde o, hadi benden Allah'a ısmarladık, benim sizinle işim bitti, ne haliniz varsa görün demedi. Hayır, onlarla birlikte 40 yıl gitti. Öyle ki öne bile geçti. Musa peygambere vaat edilen topraklarda nasıl yaşayacaklarına dair gerekli talimatları verdi. Onları bekledi ve çöldeki sıkıntılarında onlarla sabırla uğraştı. Sıkıntı çekmedi, bıkmadan, usanmadan orada onlarla kaldı. Aynı şekilde benimle de uğraştı dostum. Böyle bir aracıyla Tanrı'ya gidebilmemiz ne kadar harikadır. Siz de onun aracılığıyla gitmelisiniz. Çünkü bana gelip dertlerinizi anlatmanızın bir faydası olmaz. Size anlayışla yaklaşmayabilirim. Durumunuzu gerçekten de tam olarak anlamayabilirim ama o anlar. Rab anlar. O insandır. O bir aracıdır. Elini aldı. Ben onun elini eline almam. O benim elimi eline alır. İşin mucizevi kısmı budur işte. Yeryüzüne geldi ve elimi eline aldı ve bana sarıldı. O aynı zamanda Tanrı olduğu için Tanrı'ya da sarılır ve bizi birbirimize yaklaştırır dostum. Dünyanın ihtiyacı olan aracı odur. Çünkü kurtuluşa giden yol tektir. Petrus döneminin dini liderlerine şöyle dedi. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Çünkü göğün altında insanlar arasında bizi kurtarabilecek verilmiş başka hiçbir ad yoktur. Mesih ise tek yoldur. Ama muhteşem olan ona döndüğümüzde onun sizi doğrudan Tanrı'ya götürecek olmasıdır. Bir keresinde Türkiye'den Almanya'ya gelirken İtalya'dan Milano üzerinden İsviçre'ye ve Almanya'ya yolculuk ediyordum. Milano'da İsviçre'ye giden otobanı kaçırırsam çok zor durumda kalacağımı söylediler. Büyük çabalar sonucu o yolu buldum ve söylendiği gibi beni doğrudan İsviçre'ye, oradan da Almanya'ya getirdi. O yolu kaçırma diyene minnettardım. Tanrı'ya giden tek yol, tek aracı olduğunun söylenmesine de minnettarım. Bizi bir araya getirebilen tek kişi odur. Tanrı olduğu için bizi Tanrı'ya götürebilir. Aynı zamanda o insan olan insan Mesih İsa'dır. Evet değerli dinleyicilerimiz, o bir aracıdır. Benim elimi kendi eline aldı. Ben onun elini elime alamam. Ama o benim elimi alır. İşte budur mucize dostum. Yeryüzüne geldi İsa Mesih. Elimi eline aldı ve bana sarıldı. O aynı zamanda Tanrı olduğu için Tanrı'ya da sarılır ve bizi birbirimize yaklaştırır. Bu senin için de geçerlidir dostum, eğer ona gelirsen.